Ayrım 14.
Ayrıca birçok şeyler daha vardı. Pasaportlar, sefarethaneler, ikamet tezkereleri. Bunların insan hayatları için ne derece lüzumlu olduğunu anlamaya imkan yoktu. Ama muhakkak ki benim hayatıma istikamet verecek kadar mühimdiler. Maria Puder'e meseleyi anlattığım zaman bir müddet sustu. Yüzünde garip bir tebessüm vardı. Ben dememiş miydim der gibi önüne bakıyordu. Ruhumdan bütün geçenleri ortaya dökersem gülünç olacağımı sanıyor, müthiş bir gayretle itidalimi muhafazaya çalışıyordum. Yalnız birkaç kere ne yapayım, ne yapayım dedim. Ne mi yapacaksınız? Tabii gideceksiniz. Bir müddet için ben de giderim. Nasıl olsa daha uzun zaman çalışamayacağım. Prag'da annemin yanında kalırım. Orada kır hayatı saatim için herhalde iyidir. Baharı orada geçiririm. Beni bir tarafa bırakarak kendine ait projelerden bahsetmesi biraz tuhafıma gitti. Ara sıra kaçamak bakışlarla beni süzüyordu. Ne zaman gideceksin dedi. Bilmem, yol parasını alınca hareket etmeli. Belki ben daha evvel giderim. Ya, hayret edişim onu güldürdü. Hep çocuksun Raif dedi. Önüne geçmek mümkün olmayan işlerde telaş ve heyecan göstermek çocukluktur. Hem daha vaktimiz var. Birçok şeyleri düşünür, kararlaştırırız. Ufak tefek işlerimi yoluna koymak, pansiyonla alakamı kesmek için tekrar dışarı çıktım. Akşam üzeri Maria'yı hemen seyahate hazır bir şekilde görünce adam akıllı şaşırdım. Boş yere vakit ziyan etmeyen ne lüzum var dedi. Bir an evvel giderim ve seni yol hazırlıklarını tamamlamakta serbest bırakırım. Sonra ne bileyim senden evvel Berlin'den ayrılmaya karar verdim işte. Sebebini kendim de bilmiyorum. Nasıl istersen. Başka bir şey konuşmadık. Düşünüp kararlaştırmaya niyet ettiğimiz şeylere küçük bir kelimeyle bile dokunmadık. Ertesi gün akşam treniyle gitti. Öğleden sonra hiç dışarı çıkmadık. Pencerenin önünde karşı karşıya oturup dışarıyı seyrettik. Defterlerimizde birbirimizin adreslerini kaydettik. Mektuplarının beni bulabilmesi için her mektubumda üzerinde kendi adresim yazılı bir zarf gönderecektim. Çünkü ne onun Arap harflerini yazmasına ne de bizim Havran'daki posta memurlarının Latin harflerini okumasına imkan vardı. Bir saat kadar havadan sudan, bu sene kışın uzun sürdüğünden, Şubat sonlarına geldiğimiz halde hala ortalıktan kar kalkmadığından bahsettik. Bir an evvel vaktin geçmesini istediği besbelliydi. Halbuki ben ne kadar saçma olursa olsun yan yana bulunduğumuz zamanın durup kalmasını, asla bitmemesini temenni ediyordum. Buna rağmen konuştuğumuz şeyler insanı şaşırtacak kadar lüzumsuzdu. Ara sıra birbirimize bakıp şaşkın şaşkın gülümsüyorduk. İstasyona gitmek saati gelince adeta derin birer nefes aldık. Bundan sonra zaman korkunç derecede çabuk geçti. Eşyalarını yerleştirince kompartımanda kalmayarak benimle beraber perona inmekte ısrar etti. Aynı manasız gülümsemelerle dolu olan 20 dakika bana bir saniye kadar kısa göründü. Zihnimden bin bir türlü şey geçiyordu. Fakat bunları bu kadar dar bir vakte sıkıştırmaktansa hiç söylememeyi tercih ediyordum. Halbuki dünden beri pek çok şeyler söylemek mümkündü. Niçin bu kadar dümdüz ayrılıyorduk? Maria Puder son birkaç dakika zarfında biraz sükunetini kaybetmişe benziyordu. Bunu tespit edince memnun oldum. Onun hiç sarsılmadan gittiğini görmek beni herhalde pek üzecekti. Mütemadiyen elimi tutup bırakıyor, ne manasız şey, ne diye gidiyorsun sanki diye söyleniyordu. Asıl sen gidiyorsun, ben daha buradayım dedim. Bu sözümü fark etmemiş göründü, kolumdan tuttu. Raif, şimdi ben gidiyorum dedi. Evet, biliyorum. Trenin hareket saati gelmişti. Bir memur vagon kapısını örtüyordu. Maria Puder merdiven basamağını atladı, sonra bana eğilerek yavaş bir sesle, fakat tane tane, şimdi ben gidiyorum, fakat ne zaman çağırırsan gelirim dedi. Evvela ne demek istediğini anlamadım. O da bir an durdu ve ilave etti. Nereye çağırırsan gelirim. Bu sefer anlamıştım. Ellerine sarılmak, öpmek için atıldım. Maria içeri girmiş, tren sessiz sedasız hareket etmişti. Bir müddet onun bulunduğu pencerenin yanında koştum. Sonra yavaşladım, elimi sallayarak çağıracağım, muhakkak çağıracağım diye bağırdım. Gülerek başını salladı. Yüzü ve bakışları bana inandığını gösteriyordu. İçimde yarı kalmış bir konuşmanın üzüntüsü vardı. Niçin dünden beri bu noktaya temas etmemiştik? Niçin bavul yerleştirmekten, yolculuğun zevklerinden, bu bu senenin kışından bahsetmiş fakat asıl kendimize ait olan şeylere asla yaklaşmamıştık. Ama belki bu daha iyiydi. Uzun uzun konuşacak ne vardı? Hepsi aynı neticeye varacak değil miydi? Maria en iyi şekli bulmuştu, muhakkak. Bir teklif ve bir kabul. Kısa, münakaşasız ve hesapsız. Bundan daha güzel bir ayrılık olamazdı. Ona niçin söyleyemediğime yanarak kafamda sakladığım bir sürü güzel laflar bunun yanında pek aciz ve renksizdi. Şimdi onun niçin benden evvel seyahate çıktığını da anlar gibi oluyordum. Ben gittikten sonra Berlin ona ilk günlerde herhalde pek sıkıcı gelecekti. Ben bile yol hazırlıkları, pasaport, bilet, vize işleri peşinde koşmaktan göz açamadığım halde onunla beraber dolaştığımız sokaklardan geçerken tuhaf oluyordum. Halbuki ortada artık üzülecek bir şey de yoktu. Türkiye'ye dönüp işlerimi biraz yoluna koyar koymaz onu çağıracaktım. İşte bu kadar. Hayal kurmaktaki büyük maharetim bu sefer de hemen kendini göstermişti. Havran civarında yaptıracağım güzel köşkün yerini ve onu alıp gezdireceğim tepeleri ve ormanları gözlerimin önünde görüyordum. 4 gün sonra Polonya ve Romanya üzerinden Türkiye'ye döndüm. Bu yolculuğun, hatta bunu takip eden birçok senelerin yazılacak bir hususiyetleri yok. Beni Türkiye'ye çeviren hadise üzerinde ancak Köstence'de vapura bindikten sonra düşünmeye başladım. Demek babam ölmüştü. Bunu hakikatte bu kadar geç idrak ettiğimden dolayı büyük bir utanma duydum. Gerçi babamı gerçek bir muhabbetle sevmem için de ortada bir sebep yoktu. Onunla aramızda daima bir yabancılık mevcut kalmıştı ve birisi bana "Senin baban iyi bir adam mıydı?" diye sorsa verecek cevap bulamazdım. Çünkü iyiliği ve fenalığı hakkında bir fikir sahibi olacak kadar onu tanımıyordum. Babam benim için insan olarak hemen hemen hiç mevcut değildi. Yalnız baba dedikleri mücerret bir mefhumun insan şeklinde görünüşüydü. Akşamları kaşlarına çatarak sessiz sedasız eve giren ve ne bizi ne annemizi hitaba layık görmeyen saçsız başlı, değirmi ve kır sakallı adamla havuzlu kahvede göğsünü bağrına açıp gülüşerek ayran içtiğini ve küfür savurarak tavla oynadığını gördüm. Kimse bence birbirinden tamamıyla ayrıydı. Bu ikincisinin babam olmasını ne kadar isterdim. Halbuki o halinde bile beni görünce derhal yüzü ciddileşir, "Ne dolaşıyorsun buralarda?" diye bağırırdı. "Haydi kahve ocağına var, bir şerbet iç de mahalleye dön, orada oyna." Büyüdüğüm, askere gidip geldiğim zaman bile bana karşı muamelesi değişmemişti. Hatta nedense ben akıllandığımı zannettikçe onun nazarında daha küçülüyor gibiydim. Bu sefer benim ikide bir de ileri sürdüğüm şahsi fikirlerime ve mütalalarıma biraz da istifafla bakıyordu. Son zamanlarda her arzuma muvaffakat edişi, münakaşa etmeye tenezzül etmeyecek kadar bana ehemmiyet vermediğinin bir alametiydi. Bütün bunlara rağmen kafamda onun hatırasını kirletecek bir şey yoktu. Onun boşluğunu değil, fakat yokluğunu hissedecektim. Havran'a yaklaştıkça içime daha çok hüzün çöküyordu. Evimizi ve bütün kasabayı onsuz tasavvur etmek bana güç geliyordu. Bunları uzun uzun anlatmaya lüzum yok. Hatta bugünleri takip eden 10 seneden hiç bahsetmemeyi tercih ederdim. Fakat bazı hususların anlaşılması için hiç olmazsa birkaç sayfenin hayatımın en manasız devresi olan bu günlere tahsis edilmesi lazım. Havran'da hiç de hoş karşılanmadım. Eniştelerim benimle alay eder gibi, ablalarım tamamen yabancı, anam eskisinden daha zavallıydı. Evimiz kapatılmış, anam büyük eniştemin yanına göçmüştü. Bana öyle bir teklifte bulunmadığı için eski emektarlardan bir kadınla beraber kocaman evde yalnız başıma yaşamaya başladım. Babamın işlerini elime almak istediğim zaman ölümünden evvel mirası bölüştürdüğünü haber aldım. Bana düşen malların ne olduğunu eniştelerimden bir türlü doğru dürüst öğrenemedim. İki sabunhanenin hiç lafı geçmiyordu. Bunların bir müddet evvel babam tarafından hem de eniştelerimden birine satmış olduğu anlaşıldı. Bunların bedeli, hatta genellikle babamda pek bol olduğu rivayet edilen nakit paralar ve altınlar ortada yoktu. Annem hiçbir şeyin farkında değildi. Sorduğum zaman, "Ne bileyim evladım, rahmetli herhalde gömdüğü yeri haber vermeden gitti. Eniştelerin son günlerinde hiç başından ayrılmadılar. Öleceği aklına gelir miydi? Gömünün yerini deyivermedi besbelli. Ne yapmalı şimdi? Bir bakıcıya gitsek bari. Onlara her şey malum olur," diyordu. Hakikaten annem bundan sonra Havran civarında ziyaret etmedik bakıcı bırakmadı. Onların tavsiyeleriyle zeytinliklerde kazılmadık ağaç dibi, evde eşilmedik duvar kenarı kalmadı. Elinde avucunda kalan 5-10 parça altını bu uğurda harcadı. Ablalarım da bakıcılara beraber gidiyorlar fakat masrafa pek yanaşmıyorlardı. Bilhassa eniştelerimin bir türlü sonu gelmeyen gömü araştırmalarına için için güldüklerinin farkındaydım. Mahsul zamanı geçtiği için zeytinliklerden bir şey almama imkan yoktu. Bunların bir kısmının gelecek senelerdeki mahsulünü satarak birkaç kuruş temin ettim. Maksadım bu yazı şöyle böyle atlatmak, önümüzdeki sonbaharda zeytin mevsimi başlar başlamaz bütün gayretimi sarf ederek vaziyetimi düzeltmek ve derhal Maria Puder'i getirtmekti. Türkiye'ye geldikten sonra onunla sık sık mektuplaştık. Bir sürü saçma işlerle uğraştığım bu çamurlu ilkbahar ve boğucu yaz günlerinde bana bir parça ferahlık veren onun mektupları ve ona mektup yazdığım saatlerdi. Ben geldikten bir ay kadar sonra annesiyle beraber Berlin'e dönmüştü. Mektuplarımı Postan Meydanı Postanesi'ne yolluyordum. Oradan kendisi gidip alıyordu. Yaz ortasında bir kere garip bir şeyler yazmıştı. Bana verilecek çok güzel bir haberi olduğunu fakat bunu ancak geldiği zaman ve bizzat söyleyeceğini bildiriyordu. Sonbaharda kendisini çağıracağımı ümit ettiğimi yazmıştım. Bundan sonra birçok mektuplarımda tekrar tekrar sorduğum halde bu iyi haberin ne olduğunu yazmadı. Hep bekle, geldiğim zaman öğrenirsin diyordu. Evet, bekledim. Hem yalnız sonbahara kadar değil, tam 10 sene bekledim. Ve bu güzel haberi tam 10 sene sonra öğrendim. Daha dün akşam öğrendim. Fakat şimdi bunu bırakalım ve her şeyi sırasıyla anlatalım. Bütün yaz ayağımda çizmeler, altımda bir at, dağda bayırda zeytinlikleri dolaştım. Babamın nedense en çorak, en yolsuz, en güdük yerleri bana bırakmış olduğunu hayretle görüyordum. Buna mukabil ovada sulak ve kasabaya yakın yerlerde bulunan ve her bir ağacı yarım çuvaldan fazla mahsul veren zeytinlikler ablalarıma yani eniştelerime bırakılmıştı. Gezip dolaştığım yerlerdeki ağaçların çoğunun senelerden beri budanıp temizlenmedikleri için yabanileşmeye başladıklarını, babamız zamanında kimsenin zahmet edip bu dağ başlarından mahsul kaldırmaya gelmediğini anladım. Babamın hastalığından, annemin zavallılığından ve ablalarımın korkaklığından istifa edilerek yokluğumda bir hayli dolaplar dönmüşe benziyordu. Fakat ben yorulmadan çalışmak suretiyle her şeyi düzelteceğimi ümit ediyor, Maria'dan gelen her mektuptan yeni cesaret ve şevk alıyordum. Ekim başlarında tam zeytin işlerinin kızışmaya başladığı ve benim onu çağırmayı düşündüğüm sıralarda birdenbire mektupların arkası kesildi. Evi tamir ettirmiş, bütün havranlıların, tabii en başta akrabalarımın hakarete kadar varan istifafları ve hayretleri arasında İstanbul'a sipariş ettiğim birçok ev eşyası meyanında bir de banyo getirtmiş ve eski gusülhaneye fayans döşeterek oraya koydurtmuştum. Bütün sebebini henüz hiç kimseye ifşa etmediğim için herkes bu hareketimi zübbeliğe, üstün görü frenk mukallitliğine, ukalalığa hamlediyordu. Hele benim gibi daha işlerini şöyle bir nizama sokmamış bir adamın borç almak veya mahsul satmak suretiyle eline geçirdiği birkaç kuruşu aynalı dolapla banyoya verişi doğrudan doğruya delilikti. Ben bu ithamlara için için gülüyordum. Onların beni anlamalarına imkan yoktu. İzahat vermeye de asla mecbur değildim. Fakat 15-20 gün geçtiği halde Maria'nın bana cevap yazmaması beni fena halde telaşa düşürdü. Şüphelenmeye, vesveselenmeye hazır olan zihnim binbir türlü ihtimallerle beni kıvrandırmaya başladı. Üst üste yazdığım mektuplara da cevap alamayınca büsbütün yeise düştüm. Zaten son mektuplarının arası gitgide açılmıştı ve sayfeler gitgide daha az ve daha güçlükle doluyor gibiydi. Bütün mektuplarını önüme dökerek teker teker okudum. Son aylarda yazılanlarda biraz şaşkınlık, saklanmak isteyen bir şeyler ve her zamanki açık Maria'ya pek yakışmayan kaçamaklı, gizli kapaklı ifadeler vardı. Hatta bir an evvel çağırmamı mı istiyor, yoksa çağırmamdan korkuyor ve sözünden dönmek mecburiyetinde kalacağı için üzülüyor mu diye tereddüde düştüğüm de olmuştu. Artık her satırdan, her yarım kalmış ifadeden, her şakadan bir takım manalar çıkarıyor ve deliye dönüyordum. Bütün yazdıklarım boşa gitti ve bütün korktuklarım doğru çıktı. Bir daha Maria Puder'den haber alamadım ve ismini duyamadım. Yalnız dün. Fakat daha buraya gelmedik. Bir ay sonra son göndermiş olduğum mektuplar postaneden alınmadığı için gönderene iade kaydıyla geri geldi. O zaman her şeyden ümidimi kestim. Birkaç gün içinde ne kadar değiştiğimi düşününce bugün bile şaşırıyorum. Bana hareket etmek, görmek, duymak, hissetmek, düşünmek, hülasa yaşamak kabiliyetini veren bir şey içimden çekilip alınmış gibi posa haline geldiğimi fark ettim. Bu sefer yılbaşı gecesini takip eden günler gibi de değildim. O zaman asla bu kadar ümitsiz olmamıştım. Ona yakın olmak şuuru, gidip kendisiyle konuşmak, onu ikna etmek düşüncesi beni hiçbir zaman terk etmemişti. Fakat şimdi tamamen acizdim. Aradaki bu muazzam mesafe elimi kolumu bağlıyordu. Evde kapanıyor, odadan odaya dolaşıyor, onun mektuplarını ve benim geri gelen mektuplarımı tekrar tekrar okuyor, o zamana kadar gözümden kaçan noktalar üzerinde duruyor ve acı acı gülüyordum. İşlerime, hatta kendime karşı alakam birdenbire azalmış, yok denecek bir hale gelmişti. Zeytinlerini sikmek, toplamak, fabrikaya götürüp yağ çıkartmak işlerini şunun bunun elinde bıraktım. Bazen çizmelerimi çekip kırlara çıksam bile hiç insan yüzü görmeyeceğim taraflarda dolaşmayı tercih ediyor, gece yarısı eve gelip mindere uzanıyor ve birkaç saat uykudan sonra ertesi sabah neden hala yaşıyorum diye acı bir hisle uyanıyordum. Maria Puder'le tanışmadan evvelki boş, gayesiz, maksatsız günler eskisinden çok daha ıstırap verici bir halde yeniden başlamıştı. Arada bir fark vardı. Hayatın bundan ibaret olduğunu zannettiren bilgisizliğimin yerini şimdi, dünyada başka türlü de yaşanabileceğini bir kere öğrenmiş olmanın azabı tutuyordu. Etrafımın artık hiç farkında değildim. Hiçbir şeyden zevk almama imkan olmadığını hissediyordum. Bir müddet, kısa bir müddet, o kadın beni her zamanki aciz, miskin halimden kurtarmış, bana erkek, daha doğrusu insan olduğumu, benim de içimde yaşamaya yetenekli taraflar bulunduğunu, dünyanın zannedildiği kadar manasız olmayabileceğini öğretmişti. Fakat ben onunla aramdaki rabıtayı kaybeder etmez, onun tesirinden kurtulur kurtulmaz tekrar eski halime dönmüştüm. Ona ne kadar muhtaç olduğumu şimdi anlıyordum. Ben hayatta yalnız başına yürüyebilecek bir insan değildim. Daima onun gibi bir desteğe muhtaçtım. Bunlardan mahrum olarak yaşamam mümkün olamazdı. Buna rağmen yaşadım. Ama işte netice meydanda. Eğer buna yaşamak demek caizse, yaşadım. Bir daha Maria'dan haber alamadım. Berlin'deki pansiyon sahibesi verdiği cevapta Frau van Tittmann'ın artık onların yanında oturmadığını, bu sebepten dolayı istediğim malumatı veremeyeceğini bildiriyordu. Başka kimden sorabilirdim? Annesiyle beraber Prag'dan döndükleri zaman yeni bir eve çıktıklarını yazmıştı. Fakat adresini bilmiyordum. Almanya'da kaldığım 2 seneye yakın zaman zarfında ne kadar az insanla tanışmış olduğumu düşününce hayret ettim. Berlin'den başka bir yere gitmemiştim. Şehri aşağı yukarı çıkmaz sokaklarına kadar biliyordum. Gezmediğim müze, resim galerisi, nebatat ve hayvanat bahçesi, orman ve göl bırakmamıştım. Buna rağmen bu şehirde yaşayan milyonlarca insandan ancak birkaç tanesiyle konuşmuş, yalnız bir tanesini tanımıştım. Belki bu da kafiydi. Bir insana bir insan herhalde yeterdi. Fakat o da olmayınca her şeyin bir hayal, aldatıcı bir rüya, tam bir vehim olduğu meydana çıkınca ne yapılabilirdi? Bu sefer inanmak ve ümit etmek kabiliyetini ben kaybetmiştim. İçimde insanlara karşı öyle bir itimatsızlık, öyle bir acılık peyda olmuştu ki bundan zaman zaman kendim de korkuyordum. Kim olursa olsun temasa geldiğim herkesi düşman, hiç değilse muzur bir mahluk telakki ediyordum. Seneler geçtikçe bu his kuvvetini kaybedeceğine şiddetlendi. İnsanlara karşı duyduğum şüphe kin derecesine çıktı. Bana yaklaşmak isteyenlerden kaçtım. Kendime en yakın bulduğum veya bulacağımı zannettiğim insanlardan en çok korkuyordum. O bile böyle yaptıktan sonra diyordum. Ne yapmıştı? Bu malum değildi. Ve asıl bunun için muhayyilem en fena ihtimaller üzerinde duruyor ve en ağır hükümleri veriyordu. Öyle ya, Bir ayrılık da basit bir heyecanın sevkiyle verilmiş bir sözü tutmamak için en kolay çare, münasebeti hiç münakaşasız kesivermekti. Postaneden mektuplar alınmaz, cevap verilmez, var zannedilen şeyler bir anda yok oluverirdi. Kim bilir hangi yeni macera, hangi yakın ve daha makul saadet şimdi ona kollarını açmış bulunuyordu. Bunu bırakıp saf bir çocuğa biraz da gönlünü almak için söylenmiş bir söze bağlanarak meçhul bir hayata, nereye varacağı malum olmayan bir maceraya atılmak, onun daima iyi işleyen kafasının kabul edeceği bir şey değildi. Fakat niçin bunları bu kadar ince düşündüğüm halde bir türlü kendimi hadiselere uyduramıyordum? Niçin hayatta önüme çıkan her yeni yola adım atmaktan bu kadar çekiniyor, her yaklaşan insanı bana fenalık etmeye geliyormuş gibi endişe ile karşılıyordum? Bazen kendimi bir müddet için unuttum, bir insanda kendime yakın taraflar bulduğum oluyordu. Fakat kafama çıkmaz bir şekilde yerleşmiş olan o korkunç hüküm derhal kendini gösteriyor. Unutma, unutma, unutma ki o sana daha yakındı. Buna rağmen böyle yaptı diye beni hakikate davet ediyordu. Herhangi bir kimsenin bana bir adıma kadar yaklaştığını görüp ümitlere düşsem hemen kendimi topluyor. Hayır, hayır, o bana daha çok yaklaşmıştı. Aramızda artık mesafe bile kalmamıştı. Fakat işte sonu, diyordum. İnanmamak, inanamamak, bunun ne kadar korkunç olduğunu her gün, her an hissediyordum. Bu histen kurtulmak için yaptığım bütün hamleler boşa çıktı. Evlendim. Daha o gün karımın bana herkesten daha uzak olduğunu anladım. Çocuklarım oldu. Onları sevdim. Fakat hayatta kaybetmiş olduğum şeyi bana asla veremeyeceklerini bile bile. İşlerim bana hiçbir zaman alaka vermedi. Bir makine gibi ne yaptığımı bilmeden çalıştım. Bile bile aldatıldım ve bundan bir nevi de zevk duydum. Eniştelerim tarafından aptal yerine kondum ve aldırış etmedim. Borçlarım, borçlarımın faizi ve evlenme masrafları elimde avucumda kalan birkaç parça malı aldı götürdü. Zeytinlikler para etmiyordu. Parası olanlar envali metrukeden yok pahasına mal almaya alışmışlardı. Senede 7-8 liralık mahsul verebilecek olan bir ağaç kökü yarım liraya müşteri bulamıyordu. Eniştelerim sırf beni müşkül vaziyetimden kurtarmak ve ailenin servetinin dağılmasına meydan vermemek için borçlarımı ödediler ve zeytinliklerimi aldılar. 14 odalı harap evden ve birkaç parça eşyamızdan başka bir şeyim kalmamıştı. Karımın babası henüz sağdı ve Balıkesir'de memurdu. Onun delaletiyle vilayet merkezinde bir şirkete memur oldum. Senelerce kaldım. Aile yükü arttıkça benim hayatla alakam azalıyor, artması icap eden gayretim büsbütün yok oluyordu. Kaynatam öldü ve baldızımla kayınlarım başıma kaldı. Aldığım 40 lira ile hepsini geçindirmeme imkan yoktu. Karımın uzak bir akrabası beni Ankara'ya, şimdi çalıştığım bankaya aldırdı. Lisan bildiğim için pısırıklığıma rağmen çabuk terakki edeceğimi umuyordu. Hiç de beklediği gibi olmadı. Nerede bulunduysam etrafımdakiler için varlığımla yokluğum müsaviydi. Her yerde birçok fırsatlar çıkıyor, birçok insanlar ruhumda fazlasıyla bulunduğunu bildiğim sevgiyi sarf etmek, tekrar yaşamaya başlamak için bana kısa ümitler veriyordu. Fakat bir türlü kendimi o şüpheden kurtaramıyordum. Dünyada bir tek insana inanmıştım. O kadar çok inanmıştım ki bunda aldanmış olmak bende artık inanmak kudreti bırakmamıştı.